Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, siyasi tarih içerisinde anayasal devlet, demokrasi, parlamento, seçimler, demokrasiye geçiş, hürriyet nizamı üzerine tarihi gelişmeleri, isimleri, olayları, belgeleri, mevzuatı, kurumları, hatıraları ele almaya bu çerçeve içerisinde halihazırdaki Türkiye'nin, Türk demokrasisinin, güçlü demokrasisinin köklerini ve kaynaklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede tek parti döneminin sona erdiği dönemi konuşuyorduk. 1945'te 19 Mayıs'ta İsmet İnönü'nün çok partili hayata ilişkin işaret veren konuşmasından sonra çok partili hayata geçiş süreci başlıyor. Sadece çok partili hayatı değil, aslında çok dergili, çok gazeteli, çok dernekli, dolayısıyla çoğulculuğa, çeşitliliğe hem tarihten, sosyolojiden, kültürden gelen hem de dünyadaki halihazırdaki akımlardan, gelişmelerden etkilenen, farklılıklara imkan veren bir yeni döneme giriliyor. Tabii bu yeni dönem kolay bir dönem değil. Hem bu dönemi kontrol altında tutmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğer taraftan da onunla mücadele eden muhtelif aktörler var. Buna yer yer diğer zeminlerde işaret edeceğiz ama özellikle Demokrat Parti'nin kurulmasıyla ve Demokrat Parti'nin güç kazanmasıyla beraber yaşanan bir rekabet söz konusu. Bu rekabet Cumhuriyet Halk Partisi'ni ürkütüyor, korkutuyor. Böylece erken seçime, 47'de yapılması lazım gelen seçimin bir yıl erkene alınmasına ve erken seçimle beraber de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim etrafında büyük hatalar yapmasına, tek parti dönemindeki hatalarının üstüne bir de demokrasiye geçiş sürecinde yaptığı hataları ekleyerek ödeyeceği faturayı artırmasına yol açıyor. Evet, mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan, ihraç edilen milletvekillerinin Demokrat Parti'ye geçmesiyle birlikte muhalefet mecliste temsil imkanı buldu. Dediğimiz gibi özellikle Menderes'in mecliste ve kamuoyunda yürüttüğü muhalefet ciddi anlamda bu gayrimemnun kitleyi, muhalif kitleyi Demokrat Parti çatısı altında toplanmaya götürdü. Bu ortam içerisinde 1946-26 Nisan'ında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu belediye seçimiyle genel seçimin öne alınmasını kararlaştırdı. Bu kararın arkasındaki asıl amaç Demokrat Parti'yi yeterince teşkilatlanmadan güçsüz haldeyken yakalamak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden 4 sene iktidarda kalacak bir erken seçim yapmaktı. Eylül ayında 26 Mayıs'a alınan belediye seçimlerine Demokrat Parti katılmadı. Gerekçeleri iktidarın seçimde yanlı davranması ve seçim güvenliğinin olmamasıydı. Yani aslında Demokrat Parti olup bitecekleri görmüş, bu istikamette kamuoyunu uyarmış. Özellikle seçimlere katılmayarak, 26 Mayıs'taki belediye seçimlerine katılmayarak bunu kamuoyuna da ilan etmiş durumdaydı. O yüzden seçimler daha bir ehemmiyet kazandı. 5 Haziran'da milletvekili seçim yasası değiştirilerek tek dereceli seçim esasına geçildi. Önemli, çünkü 2 dereceli seçimi daha önce anlatmıştık. Bu 2 dereceli seçimden Demokrat Parti'nin isteklerinden birisi de buydu. Tek dereceli seçime geçmek. Evet, bu gerçekleşti. Tek parti iktidarı boyunca bütün seçimler iki dereceli olarak yapıldığı için bu önemli bir değişiklikti. Seçim kanunu değiştirilirken Demokrat Parti çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sisteminin benimsenmesini, gizli oy, açık tasnif ilkesinin getirilmesini istedi. Demokrat Parti'nin bir başka talebi de seçimin adli denetim altında gerçekleştirilmesiydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunları kabul etmedi. Tek dereceli seçim kanunu kabul edildikten sonra genel seçimin erkene alınması da mecliste kabul edildi. Seçim kanunu ile ilgili istekleri kabul edilmeyince Demokrat Parti başlangıçta seçime katılma konusunda tereddüt yaşadı. Bir kararsızlık sergiledi. Ama 16 Haziran'da yapılan toplantı sonucunda seçime katılma yönünde ilke kararı alındı Demokrat Parti tarafından. Kuruluşundan o güne kadar sadece 6 ay geçmiş bulunan Demokrat Parti aslında seçime gerçek anlamda hazır değildi. Yeni Muhalefet Partisi 16 ilde seçime katılamadı. Toplam 465 milletvekili seçilecekken 273 aday gösterebildi. Yani neredeyse toplam milletvekili sayısının %60'ı kadar aday gösterebildi. Demokrat Parti kurucularının seçimi kazanmaları için birden fazla seçim bölgesinde aday gösterildiğini görüyoruz. Eski sistemde böyle bir imkan vardı. Yani bu mesela İsmet İnönü için de geçerli olacak sonra, ya da Celal Bayar için de, ya da Menderes için de birden fazla bölgede aday gösteriliyor. Yani Ankara'dan da aday gösteriliyor. Mesela İsmet İnönü Malatya'dan da aday gösteriliyor. Ya da İstanbul'dan aday gösteriliyor. Menderes diyelim. Ya da Aydın'dan da aday gösteriliyor. Hangisini kazanırsa oradan devam edecek. Kazanmama ihtimaline karşı mecliste olması için böyle bir yol tercih edilmiş. Haziran ayındaki yoğun ve Türkiye için alışılmadık kampanya, seçim kampanyasından sonra 21 Temmuz'da seçmenler oylarını kullandılar. Seçim adli denetimin gerçekleşmediği, oyların açık kullanıldığı, gizli sayımın gerçekleştiği ve çoğunluk sisteminin esas alındığı bir zeminde gerçekleşti. Bu seçim sonucunda 465 milletvekilliğinden 395'ini CHP'nin kazandığı ilan ediliyor. Demokrat Parti meclise sadece 66 milletvekili sokabiliyor bu ilana göre. Ayrıca 4 bağımsız aday da seçimi kazanıyor. Demokrat Parti esas olarak şehirlerde başarılı olurken Cumhuriyet Halk Partisi Doğu Anadolu başta olmak üzere köylerde, kırsal bölgelerde çok yüksek bir oy oranı ilan edilerek seçimi kazandığı ifade ediliyor. Seçim sonuçları ilan edildikten sonra Demokrat Parti seçimde baskı, hile ve yolsuzluk yapıldığını öne sürüyor. Muhalefet Partisi'ne göre seçim öncesinde seçmenlere Demokrat Parti'ye oy vermemeleri için baskı yapılıyor. Muhalefet ayrıca oylar kullanıldıktan sonra sayım işlemleri sırasında hile yapıldığını, Muhalefet Partisi'nin aldığı oyların tutanaklara eksik geçirildiğini, hatta iktidar partisinin oylarının olduğundan yüksek gösterildiğini ifade ediyor. Ama bu itirazlar hiçbir işe yaramıyor. Ve 1946 seçimi Türkiye'nin siyasi tarihindeki tartışılan seçim olarak tarihe geçiyor. Şimdi tabii bu sadece Demokrat Parti'nin iktidarı değil değerli dinleyiciler. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi insanları açık oy kullanmaya sevk ettiğinizde herkes aslında Demokrat Parti'nin az çok ne kadar almış olabileceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar oy almış olabileceğini görüyor. Dolayısıyla basın, seçmenler, vatandaşlar bunu konuşuyorlar, tartışıyorlar ve bunun maliyetini tabiatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İsmet İnönü'ye kesiyorlar. Şimdi bu itirazları gerçekleştirdikten sonra çok tuhaftır mesela. İtirazdan normal şartlarda Demokrat Parti'nin bu itiraz karşılığında oyların artması lazım. Kamuoyunda da böyle bir beklenti varken Demokrat Parti'nin milletvekili sayısını azaltarak cevap veriyor Cumhuriyet Halk Partisi bu itirazlara. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi buradaki hatalarını, büyük siyasi hatasını devam ettiriyor. Hem Demokrat Parti'yi tahrik ediyor hem de kamuoyundaki kanaati pekiştiriyor. Bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinin, adaylarının, siyasetçilerinin en önemlisi de genel başkanlarının, liderlerinin güvenilirlik, inandırıcılık vasfını tartışmaya açıyor. İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten müthiş bir güven kaybıyla çıkıyorlar. Yıpranarak çıkıyorlar. Yani bu 46 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu manada belki 4 yıllık bir iktidarı garanti ediyor. Ama hem o 4 yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ni topal ördek haline getiriyor. Hem de sonraki yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi tek parti dönemindeki hatalarla beraber demokrasiye geçiş sürecindeki yükünü de taşımaya devam ediyor. Tabii gerçekten bugün baktığımızda da, bugünden baktığımızda da dünyadaki gelişmeler, evrensel gelişmeler çerçevesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhalefetin, Demokrat Parti'nin meclisteki açık uyarılarına, o zamanın matbuatında, gazetelerinde yazılan açık yazılara rağmen seçim kanununda demokrasinin icap ettirdiği, çok partili hayatın icap ettirdiği değişiklikleri yapmaktan kaçınmasına anlam vermek, bunu kabul etmek mümkün değil. Ve üstelik şaşırtıcı olan, biraz önce de başka bir vesileyle söyledim, Cumhuriyet Halk Partisi idarecileri, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokratları, ona yakın çalışanlar, demokrasinin, çok partili hayatın ne anlama geldiğini ve bütün bunları yapmanın nasıl bir maliyet üreteceğini idrak edebilmiş değiller. Cumhuriyet Halk Partisi evet çok partili hayata geçiş sürecine işaret ediyor 19 Mayıs 1945'te, ama çok partili hayatın demokrasinin icaplarını yerine getirmediği gibi bunları ihlal etmenin nasıl bir siyasi probleme yol açacağından da uzak görünüyor. Çünkü bu tek parti dönemi Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına, partisine büyük bir bu manada zarar verdiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin normal bir siyasi parti olma vasıflarını körelttiği görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin normal bir siyasi parti olmayı kabul etmesi ciddi anlamda bir zaman alacak. Bu da Türkiye'ye ciddi maliyetler üretecek. Türkiye'ye, Türk demokrasisine. Yeni dönemde çok partili hayata ya da demokrasiye şöyle veya böyle geçilse bile yeni döneme intibak etmekte, demokrasinin icaplarını yerine getirmekte zorlanıyorlar ve bu zorluk da siyasetteki tansiyonu, siyasetteki kutuplaşmayı artırıyor. Aynı zamanda devletin içerisindeki o eski bürokratik ilişkilerinden kaynaklanan da ciddi problemler, tahribatlar söz konusu olabiliyor. Ama bu önümüzdeki 4 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bakımdan değişip dönüşmesi bakımından önemli gelişmeler yaşanacak her şeye rağmen. Cumhuriyet Halk Partisi o tek parti döneminde kaybettiği siyasi hassalarını, siyasi duygularını kazanmaya başlayacak. Çünkü kamuoyundan hem mecliste hem matbuatta hem de vatandaşla yüz yüze geldiklerinde çok ağır eleştirilerle karşı karşıya kalacak. Bunları konuşmaya devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.